Ayrım 6. Sülale Devri. Mustafa Balbay. Sayfa 81. Piri Reis haritasının 500. yılında. AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan, Latin Amerika ülkeleri Müslüman dini liderleri toplantısında tarih üzerine derin saptamalar yaptı. Amerika'yı ilk keşfedenin Christoph Kolomb değil, Müslüman denizciler olduğunu söyledi. Bu keşfin ilan edildiği 15 Kasım'dan beri konu pek çok yönüyle Türkiye ve dünya gündeminde. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde birlikte medeniyetler buluşması düzenlediği İspanya'da da yankılanan keşif, kimi ülkelerde de alay konusu oldu. Erdoğan keşfine tarih de veriyor. 1178 diyor. Konu daha çok kara mizaha uygun düşüyor. Bizim de aklımızda bu yönde motifler vardı ama bugün başka bir noktadan bakalım. 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı'nın çağın akışından koptuğu süreçtir. Bu dönem keşifler ve aydınlanma çağı olarak tarihteki yerini almıştır. Osmanlı her ikisini de ıskaladığı için devamında duraklama ve çöküş gelmiştir. Osmanlı'nın elinde bu dönemi yakalayacak, yön verecek olanaklar var mıydı? Vardı ama kullanmadı, hatta tam ters yöne saptı. Bunun somut örneklerinden biri Piri Reis'tir. 2013 yılı Piri Reis'in dünya haritasını tamamlamasının 500. yılı olarak kutlandı. Haritaları yeniden gündeme geldi. Bilim tarihçilerinin bu konuda altını çizdiği gerçekler şunlardır. Piri Reis, Amerikan kıtasını haritaya ilk yerleştiren kişidir. Dünya haritasının belli bölümlerini içeren 33 çizimden yararlanmış, bunları birleştirmiş ve ortaya bilinen ilk kapsamlı dünya haritası çıkmıştır. Bilim insanı, araştırmacı ve gezgin kimliğiyle tanınan Piri Reis, 1513 tarihli bu haritanın birbirinden çok farklı yerlerde hazırlanan parçalarının ustaca birleştirilmesiyle oluşturduğu kaynaklar göstererek açıklıyor. Yavuz Sultan Selim 1517'de Mısır'a giderken beraberinde Piri Reis'i ve onun çizdiği haritaları da götürüyor. Kitab-ı Bahriye isimli eserinde Çin Denizi, Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Akdeniz'le ilgili ayrıntılara da yer veren Piri Reis 1554'te Kanuni tarafından şüphe üzerine öldürtülüyor. O süreçte sadece Piri Reis değil, haritaları da öldürülüyor. Medreselerde asılı olan Piri Reis haritaları dönemin Şeyhülislam'ın bunlar resme benziyor, medreselerde olamaz fetvası üzerine kaldırılıyor. Dünyanın aydınlanmayı ve keşifleri konuştuğu o dönemde İstanbul'da da Ali Kuşçu'nun öğrencilerinin öncülüğünde bir rasathanenin kuruluşu gerçekleşmekteydi. Padişah buna izin vermeden önce bir de Şeyhülislam'a sorulmasını istedi. Şeyhülislam, gökyüzünün derinliklerini incelemeye kalkmak Allah'ın gücüne gider deyince bir gecede rasathane yerle bir edildi. Bilim tarihini de dikkate alan tarihçiler Osmanlı'nın çöküşünü işte bu ana bağlarlar. Erdoğan'ın Amerika'nın keşfinden pay istemesi tarihimizin pek çok dönüm noktasını da anımsatıyor. Bir köşe yazısının çerçevesi içinde vurgulamak gerekirse Osmanlı'nın keşifler ve aydınlanma çağını yakalayamamasının teğet geçmesinin nedeni o dönem egemen olan gücün bugünkü Erdoğan zihniyeti olmasındandır. Erdoğan zihniyeti bilim deyince nasıl geliştirilir diye değil, nasıl kullanılır diye düşünüyor. Bilimin gerçekten önünü açacak özgür düşünce, özgür araştırma yollarını kapatıyor. Ucu sadece kendisine uzanacak adımlara izin veriyor. Erdoğan, Osmanlı'nın tarihsel virajda savrulduğu anın temsilcisidir. Türkiye'de birden büyüktür. AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan olaylarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa'nın belirleyici olmasına tepki gösteriyor, sıklıkla şu saptamayı yapıyor. Dünya 5'ten büyüktür. Aslında yerinde de bir değerlendirme. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananları tarafından kurulan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu yarım asrı aşan süredir küresel dengelere yön veriyor. Erdoğan aynı sözü dün yineledi. Ancak Erdoğan dünyada doğru söylerken ülkesinde şaşıyor. Her şeye tek başına yön vermeye girişiyor. Kendisinin yaptığı benzetmeden yola çıkarak söylemek gerekirse, Türkiye'de birden büyüktür. Türkiye ne olursa olsun bir kişinin tek başına yön verebileceği bir ülke değildir. Anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın başlıca görevi devlet kurumları arasına uyumu gözetmektir. Tabii Türkiye Cumhurbaşkanı'nın. Eğer Türkiye'nin değil de iktidarın cumhurbaşkanı iseniz iş değişiyor. İşleviniz devlet kurumları arasında uyumu gözetmek değil, devlet kurumlarını hizaya getirmek oluyor. Tıpkı Erdoğan'ın malum koltuğa oturduğu günden beri yaptığı gibi. Uyum deyince Erdoğan'ın dikkate aldığı tek şey, iktidarın ve devlet kurumlarının kendisiyle uyumlu halde çalışması. Uymayan yandı, işin içine eşeklik bile giriyor. Son Anayasa Mahkemesi'nin %10'luk seçim barajını gündeme alacağı açıklamasıyla birlikte Erdoğan da AYM'yi gündemine aldı. Nasıl olur da AYM ülke barajından mağdur olanların başvurusunu kabul eder? Şu sözler Erdoğan'ın: "Darbe ürünü kurumlar siyasete hiza veremez. Egemenlik bürokrasinin, yargının, askerin, Anayasa Mahkemesi'nin değildir. Bizim kitap yüklü merkeplere değil, kitabın içindekileri sindiren insanlara ihtiyacımız var." Erdoğan eşeklere ayrıca meraklı. Seçim dönemlerinde de sık sık "eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" der. Bazen de karıştırırdı. Eşek eser, insan semer bırakmış olurdu. Erdoğan'ın kitap ve sindirmek sözcüklerini aynı cümlede kullanması hiç de hayra alamet değil. Bugüne kadar kitap üzerine söyledikleri şu benzetmeye karşılık gelir: "Bizim kitap okuyanları iyice sindirip susturacak bir iktidar gücüne ihtiyacımız var." İcraatıyla da bunu gösterdi. Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ni darbe ürünü olarak görüp darbe ürünü olan bir anayasa maddesini koruması da genel gidişine uygun bir davranış. 12 Eylül Anayasası'nın barajlarla ilgili düzenlemeleri başlangıçta çok daha vahşiydi. Örneğin ülke barajının yanı sıra bir de seçim bölgesi barajı vardı ki %10'u 2'ye, 3'e katlıyordu. Siyasete katılma yasağı da akademisyenlerden sendikacılara kadar geniş bir kesimi kapsıyordu. 1990 sonrası gelen iktidarlar bunları bir bir kaldırdı. 2002'de AKP iktidara gelince anayasa maddelerine şu gözle baktı: hangileri işime gelir, hangileri gelmez. Ülke barajının nimetiyle %35 oy alıp parlamentonun %65'ini elde edince bunu koruması gerekenler hanesine koydu, öyle gidiyor. Kayıtsız şartsız AKP iktidarının destekçiliğini yapanlara sözümüz yok ama Erdoğan'ın kendisini TBMM'nin ve AKP'nin de üstünde görüp biri her şeyden büyük tutması bu partiye oy veren kesimleri de rahatsız etmeli. Çünkü bu gidiş demokrasi düzeyimizi de birin altına indirecek. Osmanlı'yı AKP'den kurtarmak gerek. 18. Milli Eğitim Şurası'ndan çıkan sonuçlar, Cumhuriyet'in kazanımlarını erozyona uğratma, yok etme girişimlerinde önemli bir ivmeyi oluşturuyor. Öyle ki Milli Eğitim Bakanı bile şurada alınan kararları yumuşatmak için adeta çırpındı. Öne Osmanlıca çıksa da asıl hedef zaten büyük yıkımlara uğramış eğitim sistemini tümüyle başkalaştırmak. Nereye kadar başkalaştırmak? AKP'nin kendi iktidarını tartışmasız hale getirecek bir yeni nesil yetiştirene kadar. Hemen vurgulayalım ki bu olanaksızdır. Bir başka açıdan bakınca AKP'nin bu alanda elde ettiği başarı kendi sonunu hazırlayacaktır. Zira bağnazlık ilerledikçe daha bağnazı doğurur. İkide bir gönderme yaptığı Osmanlı dönemiyle anlatmak gerekirse AKP, Osmanlı'yı yıllarca adım adım çürümeye, bitişe götüren zihniyeti temsil etmektedir. AKP bir yandan Cumhuriyet'in kazanımlarını tüketmekte, bir yandan ürettiklerini satmakta, bir yandan da Osmanlı döneminin en geri aktörlerini rehber edinmekte. 300 yılı aşan çağı yakalama mücadelemizi en iyi kaleme alan tarihçilerimizden olan Profesör Niyazi Berkes, bu anlayışlardaki başlangıç noktasını 1699 Karlofça Antlaşması'na koyuyor. Bu anlaşmayla Osmanlı büyük devlet olma unvanını yitirdi. Öteki Avrupa ülkeleriyle eşit bir konuma geldi. Bu konum zaman içinde daha da geriledi. Karlofça Osmanlı'nın maddi olarak toprak kaybı, manevi olarak itibar kaybıydı. Bu anlaşma sonrasında saray iki soruya yanıt aradı. Niçin bu duruma düştük? Nasıl bu durumdan çıkarız? Osmanlı kendisine bu soruları sorarken Avrupa'da Rönesans hareketi çoktan başlamış, keşiflerin yolu açılmış, bilim ve düşün alanında atılan adımlar birbirini katlar olmuştu. Zaten Karlofça da bunun sonucuydu. Osmanlı sultanları içinde gerileyişi durdurmak için ciddi adımlar atmak isteyenler oldu. Bugünün AKP zihniyetinin o günkü karşılıkları bunların hep yarım kalmasına neden oldular. Profesör Berkes'e göre ciddi reformlar hedefleyip başarıya ulaşan tek kişi oldu Mustafa Kemal Atatürk. Küresel ölçekte de bilinen günümüz tarihçilerimizden Profesör Halil İnalcık da Osmanlı'yı 6 ana dilime ayırır. Son iki dilim uygarlık trenini kaçıran Osmanlı'nın çırpınışlarıdır. 19. Milli Eğitim Şurası'na lokomotif olan AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteseler de istemeseler de Osmanlıca öğrenilecek ve öğretilecektir söylemi, biçiminden içeriğine kadar tümüyle bu gidişi özetlemektedir. Gündemi belirleme, değiştirme çabaları, imaj oluşturma planları bir yana AKP, Osmanlı'nın çürüme sürecini temsil etmektedir. Bu bağlamda Osmanlı tarihini de AKP'nin elinden kurtarmak, olması gereken yerde tutmak gereklidir. Kendi içimizdeki tartışmalardan öte, Erdoğan'ın Osmanlı söylemleri başta Balkanlar olmak üzere çevremizdeki coğrafyada yerel algılarla yorumlanmakta ve Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Milli Eğitim Şurası ve Şura Başı olarak Erdoğan'ın salma demeçleri 2015 seçimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Dini sadece ve sadece kendi iktidarının tutkalı olarak gören bu anlayıştan kurtulmanın tek yolu var, toplumun önüne yeni bir iktidar seçeneği koymak. 12 yıl çarpı AKP eşittir yolsuzluk. Yolsuzluk iddiaları öksürük gibi bir şeydir. Hiçbir hükümet içinde tutamaz. Geçmişten günümüze pek çok hükümetin kaderini belirleyen yolsuzluk ne kadar işte tutulursa hükümeti o kadar çürütmüştür. Toplumun önemli bir kesimi bu iddialara alışmış gibi görünse de hükümet biraz zayıflayınca yolsuzluk çürümesi koku yapmaya başlar. Bu kokunun yayılmaya başladığı hissedilmemesi için de hükümetin ve hükümetten sorumlu Cumhurbaşkanı'nın çare aradığı günlerdeyiz. Bulabilirler mi? Çok kirlenmiş, pis kokan bir gömleği çıkarmak yerine üzerine yeni bir gömlek giydiğinizi düşünün. Temiz gibi görünebilirsiniz ama bunu uzun süre gizleyebilir misiniz? Hayır. O koku üstteki temiz gömleği de kirletmeye başlar. Hükümetin şu aşamada yapmaya çalıştığı yolsuzluk iddialarının üzerine TBMM'den temiz bir gömlek geçirme hazırlığıdır. TBMM AKP grubu buna alet olur mu? Önceki günkü tablo AKP içinde güç dengelerinin sarsıldığını gösteriyordu. 22 Aralık Pazartesi günü bütçe görüşmelerinin tamamlanmak üzere olduğu saatlerde TBMM Yolsuzluk Komisyonu'nda son kararını vermek üzere toplanacaktı. Herkesin bir kulağı da oradaydı. Saat 15'te başlaması gereken toplantı önce 15.30'a alındı, sonra bir saat daha eklendi. Bu sıralarda TBMM kulisinde sonuç toto oynanıyordu. Tartışma biçimi şöyleydi. Bence 4 eski bakandan 3'ü Yüce Divan'a gönderilir, biri kalır. Kim kalır? Erdoğan'a en çok zarar verme olasılığı olan kişiyi Yüce Divan'a göndermezler. Ötekileri gönderirler. O kim? Ne yaptımsa Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yaptım diyen kişi. Bence öyle yapmazlar. Kamuoyundaki imajı düzeltmek için herkesi Yüce Divan'a gönderirler. Onlara orada aklanacaksınız sözü verirler. O kadar kolay mı? Yüce Divan dengelerini kontrol etmeleri çok zor. İkiniz de yanılıyorsunuz. Her şey saraydan gelecek habere bakar. Sence saray ne der? Kelle vermeyin der. Çünkü AKP 17-25 Aralık darbe sürecidir diyor. 4 eski bakandan biri bile Yüce Divan'a gönderilse bu tez çöker. O zaman Davutoğlu'nun yolsuzluk yapan kardeşimiz olsa kolunu keseriz sözünü nereye koyacağız? Koldan önemli kafa var. Saraylı kelle vermeyin derse Davutoğlu karşı duramaz. Ama Davutoğlu'nun da hırslı bir kişi olduğunu unutmamak gerek. Bu tartışmalar sürerken komisyonun karar tarihini ertelediği haberi geldi. Doğal olarak bu haber bütün yeni olasılıkları beraberinde getirdi. Ne olmuştu? Saray kelle vermeyin derken Davutoğlu olmaz mı demişti. Yüce Divan'a gönderilme olasılığı yükselen eski bakanlar arasından böyle giderse farklı konuşuruz mesajı mı gelmişti? Komisyonun ömrü 9 Ocak'ta doluyor. Muhalefete fazla zaman vermemek için zaman daraltılmasına mı gidilmişti? Gelinen nokta bu sorunların tümünün sorulmasına haklılık kazandırıyor. Bütün bunlar bir yana TBMM Genel Kurulu'ndaki genel hava o ki AKP'li milletvekillerinin vicdanı rahat değil. Bakanlar Kurulu'nun %20'si Yüce Divan'ın eşiğinde. Bu durum tek tek eski bakanların değil AKP hükümetinin fotoğrafıdır. 12 yıllık icraatın yolsuzlukla çarpımıdır. 12 yıl çarpı AKP eşittir yolsuzluk. Boştepe'den Atatürk'ü kaldırmak. Sonunda bu da oldu. Atatürk'ün resmi Kaçaksaray'da Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının yapıldığı salondan kaldırıldı. Şaşırdık mı? Elbette hayır. Arama motorunda Atatürk'ün resmi kaldırıldı başlıklı haberler listelendiğinde onlarca sayfa tutuyor. Ders kitaplarından, madalyalardan, hutbelerden Atatürk'ün resminin, adının kaldırılmasının ardından sıra MGK salonuna geldi. Bütün dünyanın kabul ettiği 20. yüzyıldan 21. yüzyıla taşınabilmiş çok az lider arasında yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün Kaçaksaray'dan kaldırılmasını kötüye de yormamak gerekir. O masanın arkasının boş kalması tabloyu daha iyi tamamlıyor. İki boşluk birleşmiş oluyor. Böylece Kaçaksaray'a bir ad daha çıktığını söyleyebiliriz. Bölgeye Beştepe adı verildiği için Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerine Beştepe'de denmeye başlanmıştı. Şimdi Boştepe'de denebilir. Atatürk Orman Çiftliği'nin talan edilmesinde en büyük imzayı atan Kaçaksaray'ın yapımı başından sonuna birbirini tamamlayan sahteliklerle dolu. Özetleyelim. 2011 yılında bölgenin birinci derece sit özelliği üçüncü dereceye indirildi. O gün burası için hiç de iyi şeylerin planlanmadığı anlaşılmıştı. Ardından gecekondu semtlerinin modernleştirilmesi, yeniden planlanması için kentsel dönüşüm ve gelişim programının içine Atatürk Orman Çiftliği de kondu. Düşünün, topluma biz gecekondulaşmayı kaldıracağız diyorsunuz, buna sığınıp saray kondu yapıyorsunuz. İnşaat başlarken adı Başbakanlık Hizmet Binası idi. Bitimine yakın Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu. Görünen hedef Başkanlık Sarayı yapmak. O da sayısı bin küsür, sayısı onlarca olan kaçak saraya harcanan 1,5 milyar liranın hazineden çıkış kalemi de gidişi tamamlıyor. İnşaat Kalkınma Bankası bütçesinden yapıldı. Kalkınma deyince bundan sonra neyi anlamamız gerektiğini de anlamış olduk. Madem ki yapılan resmi açıklamada olduğu gibi kaçak saray halkın, bundan böyle kalkınma rakamlarına şunu da eklemek gerekecek. Kişi başına düşen saray odası sayısı. Bir kamu kuruluşunda başbakan olarak görev yapan Ahmet Davutoğlu'nun bu tablodaki yeri nedir? O koltuk boş. O boşluğu da Boştepe'deki kaçak saray sakini dolduruyor. 5 Ocak olmadı, 19 Ocak'ta Bakanlar Kurulu başbakanın değil, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin adını da şöyle değiştirmek yakışır. Tayyip'e Bakanlar Kurulu. Bakanlar zaten bu adı benimsemiş. Ard arda yaptıkları açıklamalarla bunu ilan ediyorlar. Cumhuriyetin kuruluş değerlerini benimsemiş, bu alandaki erozyondan büyük kaygı duyan insanların 2014'e ilişkin iyi anılarının olmadığı ortada. Toplumun büyük kesiminde karamsarlık hakim. Öyle ki şu görüş bile ciddi ciddi tartışılıyor. Bunlar sandıkta düşük oy alsalar bile iktidarı vermezler. Geçen gün çay yolunda bu olasılığı soranlara şu karşılığı verdim. Evet, bunlar iktidarı vermemek için her şeyi yaparlar, vermezler. Biz alacağız, sandıkta alacağız. Onlar iktidarı vermez diye bunu kabullenecek miyiz? Elbette hayır. Bu, bilet almadan bize piyangodan para çıkar mı, çıkmaz mı diye tartışmaya benzer. Biz başarıya, iyiye, umuda, kazanmaya bilet alacağız. Boştepe'den fotoğrafı kaldırılan Atatürk ne diyor? Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Duvarlardaki değil, yüreklerdeki Atatürk'le kazanacağız. Son umut. 2023 yılına dek her yıl pek çok tarihi olayın 100. yılı. 2015'te bugün de güncelliğini koruyan 3 önemli 100. yıl var. Sarıkamış Harekatı, Ermeni Dramı, Çanakkale Zaferi. Her biri tarihimize çok farklı bakmamızın, dünyada farklı algılarla karşılanmamızın kapısını açan bu 3 olayı 100. yılda aklın ve bilimin ışığında en gerçekçi şekilde anımsamak, yeni kuşaklara taşımak geleceğimiz açısından çok önemli. 1912-1913 Balkan Savaşı'nın ve göçünün yaralarını saramamış Osmanlı, 22 Aralık 1914-1915 Ocak 1915 arasındaki Sarıkamış Harekatı'nda 60 bin gencini yitirdi. 200 yılı aşkın süredir sürekli toprak kaybeden Osmanlı, Anadolu'nun derinliklerinde de Ermenilerle sorun yaşayınca 14 Ermeni mebusunun da bulunduğu İstanbul Meclisi'nden 24 Nisan 1915'te büyük acılara neden olan Ermenilere zorunlu göç yasasını çıkardı. 1699 Karlofça'dan beri her savaştan yenilgiyle çıkan Osmanlı, 1915'in ilkbaharından sonbaharına dek Çanakkale'de kimliğini bulan bir zafer kazandı. 2015'te 300. yıla nasıl bakacağız? Cervantes'in "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim" sözünü tarihe uyarlamak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Bana 2015'in 300. yılına nasıl baktığını söyle, sana siyasi görüşünü söyleyeyim. Zira her 3 olayında bugünkü siyasi yelpazenin renklerine açık ya da koyu tonlarla karşılık veren yönleri var. Bu yılın tarihsel konularını oluşturacak bu olaylarla ilgili çok yazıp çizeceğiz. Ben de siyasi kimliği olan bir yazar sorumluluğu içinde kütüphanemi buna göre yeniden düzenledim. Russell Crowe'un başrol oynadığı, ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Son Ümit filmini de yukarıdaki düşüncelerin ışığında izledim. Filmin senaristleri Andrew Anastasios ve Andrew Knight'ın Türkiye'yi, Anadolu topraklarını, tarihini çok iyi bildikleri, bunları perdeye yansıtırken olağanüstü bir duyarlılık ve incelikle hareket ettikleri filmin her karesinden anlaşılıyordu. Film, Çanakkale Savaşları'nın bitiminden 4 yıl sonrayı 1919'u anlatıyor. Olaylar, Avustralya'dan 3 çocuğunu Çanakkale'ye göndermiş, dönmeyince aramaya çıkmış baba Connor'ın çabası etrafında dönüyor. İstanbul'un İngiliz, Batı Anadolu'nun da Yunanistan işgali altında olduğu o dönem tüm gerçekliğiyle yansıtılmaya çalışılmış. Bunun yanında yakında Mustafa Kemal'in geleceği de güzel, izleyene heyecan veren bir motifle işlenmiş. Anlaşılan elin yabancısı Mustafa Kemal'e bizim yöneticilerimizden daha saygılı. İngilizlerin o emperyal, yenilgi kabul etmez yanları da vurgulanmış. İngiliz subay İstanbul'u işgal etmiş olmanın da güveniyle çatışmaları kaybettik ama savaşı kazandık diyor. Ama film Çanakkale'nin az sonra kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü olduğunu da hissettiriyor. Bütün bunlardan öte filmin özünü savaşın vahşeti oluşturuyor. 40 milyonu aşkın insanın yaşamını yitirdiği Birinci Dünya Savaşı pek çok ilki de içeriyor. Bunlardan biri dünyada ilk kez savaşın sadece cepheyi değil tüm taraf ülkelerin yaşamını etkilemesi. Bir başka deyimle cephenin insanların yaşadığı tüm coğrafyalar olması. Bu da kayıpların korkunç boyutta katlanmasına neden oldu. Russell Crowe bize 21. yüzyıldan 20. yüzyıla nasıl bakmamız gerektiğine ilişkin son bir umut sunuyor. Önce insan deyin, önce yaşam deyin diyor. Savaşta can veren bir askerin arkasında o acıya dayanamayıp yaşamına son veren anne, yaşamını oğluna adayan baba var diyor. Samimiyetle söylemek gerekirse teşekkürler Russell kardeş. Sözcük oyunuyla selamlamak gerekirse sağ olasın asıl kardeş. Mizahın gücü zalimi yener. Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya 7 Ocak 2015'te düzenlenen saldırının anımsattığı onlarca boyut var. 2010'da başlayan Arap Baharı'nın tam tersine dönmesi, Arap dünyasının daha da parçalanmasına neden olması. Soğuk Savaş'ın bitiminin ardından strateji uzmanlarının karanlık savaş diye özetlediği ucu belirsiz bir sürecin başlaması. Daha güzel bir dünya için mücadele eden insanlar 20. yüzyıl boyunca barışın ve refahın küreselleşmesini beklerken sadece sermayenin ve terörün küreselleşmesi. İki kutuplu dünyanın sona ermesinin ardından yeni bir dünya düzeninin kurulmaması, buna heveslenen küresel aktörlerin her türlü yönetimi mübah görmesi. İslam coğrafyasının ve Arap dünyasının kendi içindeki ortak paydalarının azalması. Sermaye küreselleşmesinin yarattığı uçurumla fakir güney yarı küreden, zengin kuzey yarı küreye ölümü göze alan göçlerin kimliksiz yeni kuşaklar yaratması. Daha da çoğaltabileceğimiz bu başlıkların her biri en az bir yazı konusu olacak derinlikte. Her birini tek tek sütuna yatıracağız. Bugün saldırının ana hedefi olan mizahı ve mizahın gücünü sütuna yatıralım. Mizah tarih boyunca bütün diktatörlerin, zalimlerin, bağnazların, iktidar sahiplerinin hedefinde olmuştur. Çünkü mizahın gücü bütün iktidar güçlerini aşacak düzeydedir. Mizah özünde dünyayı gülünç olmaktan kurtarır. Bir kişiyi ya da olayı mizah konusu yapmak, gülünç hale getirmek kadar ciddi bir eleştiri yoktur. İşte bu yüzden iktidar sahipleri mizaha karşı cephe almışlar, hoşgörüsüz davranmışlar ve çok daha gülünç duruma düşmüşlerdir. Mizah bütün saldırılardan güçlenerek çıkmıştır. Tıpkı 60 bin tirajlı Charlie Hebdo dergisinin 1 milyon tiraja çıkması gibi. Tarih kendisini hicvedenlere, zulmeden diktatörlerin çöplüğe gidiş öyküleriyle doludur. Bu geçmişte de böyleydi, bugün ve gelecekte de böyle olacak. Charlie Hebdo dergisinin de Fransa'da yayınlanmış olmasına rağmen geçmişte her türlü zorlukla karşı karşıya geldiğini çıkış öyküsünden anlıyoruz. De Gaulle'un de hazmetmekte zorlandığı dergi, son yıllarda doğudan batıya, kuzeyden güneye yeryüzündeki bütün bağnazlıkları hicvetmesiyle biliniyordu. Bu anlamda Charlie Hebdo sadece Fransa değildir. Aklın özgürlüğüdür. Eleştirel düşüncenin özgürlüğüdür. Bağnazlığa karşı mücadelenin özgürlüğüdür. Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıya Türkiye'den gösterilen tepkilerin yelpazesi çok genişti. İki ucu paylaşmak gerekirse bir uçta biz de Charlie Hebdo'yuz diyenler, bir uçta da en hafif anlatımla hak ettiler diye başlayanlar. Bu yelpaze aslında Türkiye'deki beyinsel parçalanmanın da bir göstergesi. AKP iktidarının oluşturduğu iklimden beslenen bu parçalanmışlık ne yazık ki en az terör kadar tehlikeli. Görünen o ki iç dinamizmimizin yanı sıra dışımızdaki gelişmeler de Türkiye'de çarpan etkisi yapacak. AKP iktidarı içinde sağduyu öne çıkmazsa Türkiye'nin teröre destek veren ülkeler arasına alınması bile söz konusu. Bütün bunlarla mücadele için yazı konumuzun özüne dönelim. Bütün zalimler, diktatörler gibi kendisinden başka güç tanımayan Türkiye'deki iktidar da gülünç duruma düşmekten başka bir gelecek beklemiyor. Bütün mesele mizah gücü kadar cesur olabilmekte. Mizahın gücü zalimi yener. Karanlık savaş. Bugün Charlie Hebdo'ya yapılan insanlık dışı saldırının küresel yeniden yapılanma boyutuna sütuna yatıralım. 20. yüzyıl en genel anlatımla ikiye ayrılıyor. Birinci yarısı sıcak savaş dönemi. Savaşlarla başlayan 1900'lü yıllar 1914-18 Birinci Dünya Savaşı ile korkunç bir kıyıma sahne oldu. 40 milyona yakın insanın yaşamını yitirdiği bu savaşta ilk kez cephe kavramı genişledi. Hedef ülkelerin tüm toprakları kanlandı. Her şeyi çözümsüz bırakarak donduran birinci savaşın içinde ikincinin tohumları vardı. Yenilgiyi kabul etmeyen Almanya başta olmak üzere pek çok ülke dünyanın yeniden paylaşılmasını istiyordu. Atatürk bunu daha 1930'ların başında gördü. Buna karşı Türkiye'nin batısında Balkan Paktı'nı, doğusunda da Sadabat Paktı'nı kurup barış çemberi oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı ilkinden daha korkunç sonuçlandı. Ölümlerden yıkımlara kadar zarar iki katına geçti. Bu oranlamayı dikkate alan Einstein'ın şu sözü günceldir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın hangi silahlarla yapılacağını bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı'nın taş ve mızrakla yapılacağı kesin. 20. yüzyılın ikinci yarısı ise iki büyük sıcak savaşın ardından soğuk savaş dönemi olarak tarihe geçti. Dünya iki ana kampa bölündü. Bunun dışında kalanlar da dönemin Yugoslavya lideri Tito öncülüğünde bağlantısızlığı güçlendirmeye çalıştı. Türkiye bu dönemi içinde ve çevresinde hissetti. Batı'nın ileri karakolu diye adlandırıldı. Sovyetler Birliği ile sınırı olan başlıca NATO ülkesi olarak önemli roller aldı. O dönemin NATO ülkeleri yapılanmaları Soğuk Savaş'ın bitiminde büyük ölçüde açığa çıktı. Hemen her devlet bu yapılarla yüzleşti. Türkiye hariç. Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin kansız ama büyük bir toz yığını halinde çökmesinin ardından 21. yüzyıla ne ad verilecekti? Önce ideolojilerin sona erdiği, hatta tarihin bittiği bir dönem dendi. Sonra tek kutuplu yeni dünya düzeni sahneye kondu. Çok geçmeden yeni bir düzenin kolay kurulamayacağı anlaşıldı. Tarihin Sonu sözünün kitabının yazarı Fukuyama, dünyanın kolay yama tutmayacağını gördü ve özür diledi. Özellikle 11 Eylül 2001'de İkiz Kulelere yapılan saldırıdan sonra yeni döneme sıcak savaş, soğuk savaş bölümlenmelerine gönderme olarak karanlık savaş süreci adı verildi. Zira cephe neresi belli değil, hedef kim, düşman kim belirsiz. 7 Ocak'ta Paris'te yapılan saldırıya da hemen ad bulundu. Fransa'nın 11 Eylül'ü. İlk bakışta yerinde bir yakıştırma gibi görünse de çok tehlikeli olasılıkları da akla getiriyor. Amerika kendi 11 Eylül'ünden sonra ne yaptı? Hemen düşmanın kim olduğunu, nerede olduğunu ilan etti. Afganistan'a, Irak'a 11 Eylül ortamını yaratan ülkeler narasıyla müdahale etti. 40'a yakın ülkenin müttefikliğinde yapılan bu işgallere sonsuz özgürlük, sınırsız demokrasi gibi adlar verildi. İkiz Kulelere yapılan saldırı Amerika'nın tek kutuplu dünya hedefinin hızlandırıcısı olarak da kullanıldı. Şimdi sormak gerekir. Bu saldırıda Fransa'nın 11 Eylül'ü ise Fransa ve çevresi de bunu Afrika ve Asya'da etkinlik artırma aracı olarak mı kullanacak? ABD'nin 11 Eylül sonrası attığı adımlar ne sonuç verdiyse aynı mantıkla hareket edecek, Fransa'nın 11 Eylül'ünden de farklı bir sonuç çıkmayacaktır. Irak işgali döneminin Dışişleri Bakanı 11. Cumhurbaşkanı Gül, saldırıyı Afganistan'ın Akdeniz'e yani Fransa'ya gelmesi olarak yorumladı. Bu yorum şöyle devam ettirilebilir. Fransa Afganistan'a gelirse, Afganistan da Fransa'ya gelir. Görünür gelecekte karanlık savaş takımından öte görünen bir şey yok. 5. ayrımın sonu. Sayfa 96.